Ayrım 15.
Bayramlıklarını giymiş memurları andıran adamlar Kotar'da adının Kotar olup olmadığını soruyorlardı. O ise sessiz bir şaşkınlık çığlığı atarak arkasını döndü ve karanlığa dalıp kaçmaya başladı. Ne adamlar ne de Taro yerlerinden kımıldayacak zaman bile bulamadı. Şaşkınlık geçtikten sonra Taro adamlara ne istediklerini sordu. Mesafeli ve terbiyeli bir tavır takınarak bazı bilgilerin söz konusu olduğunu söylediler ve ağır adımlarla Kotard'ın gittiği yöne doğru yürüyerek ayrıldılar. Evine dönen Taro bu sahneyi yazıyor ve hemen ardından yorgun olduğunu belirtiyordu. Yazısı da bunu kanıtlıyordu. Daha yapacak çok işi olduğunu ama bunun hazır durumda beklememesi için bir neden olmadığını ekliyor ve kendi kendine hazır olup olmadığını da soruyordu. Son olarak işte defterler de burada bitiyor, Taro şöyle bir yanıt veriyordu. Gündüz ya da gece olsun, öyle bir saat vardır ki insan korkaklaşır. İşte Taro yalnızca bu andan korkuyordu. Sonraki gün, kapıların açılmasından birkaç saat önce, Doktor Ryu kendisini bekleyen bir mektup olup olmadığını merak ederek öğlen evine dönüyordu. Günleri vebanın en yoğun dönemindeki kadar yorucu geçmekle birlikte kesin kurtuluş beklentisi her tür yorgunluğu unutturuyordu. Şimdi umut ediyordu ve bunun keyfine varıyordu. İnsan her zaman çelik gibi iradeli olamaz, her zaman dimdik duramaz ve sonunda mücadele için örülmüş o güç yumağını coşku içinde çözmek de bir mutluluktur. Beklenen telgraf da olumlu olsaydı Rio'da yeni bir başlangıç yapabilirdi. Herkesin yeni bir başlangıç yapması gerektiği düşüncesindeydi. Kapıcı dairesinin önünden geçiyordu. Yüzü karoya yapışmış yeni kapıcı ona gülümsüyordu. Merdivenlerden çıkarken Ryu onun yorgunluklarla ve yoksunluklarla solgunlaşmış yüzünü görüyordu. Evet, soyutlama sona erince o da yeniden başlayacaktı. Ve biraz da talihi varsa eğer. Ama kapıyı açtığı sırada annesi gelerek Monsieur Taro'nun iyi olmadığını haber verdi. Sabah kalkmıştı ancak dışarı çıkmamıştı ve az öncesinden yeniden yatmıştı. Madame Ryu endişeliydi. Belki önemli bir şey değildir, dedi oğlu. Taro boylu boyunca uzanmış, ağır kafası yastığa gömülmüş, kat kat örtülerin altında güçlü göğsünün biçimi beliriveriyordu. Ateşi vardı, başı ağrıyordu. Vebayı da düşündürecek belli belirsiz belirtiler olduğunu söyledi Ryu'ya. Hayır, henüz hiçbir şey belli değil, dedi Ryu onu muayene ettikten sonra. Ama Taro susuzluktan kavruluyordu. Koridorda doktor annesine bunun veba başlangıcı olabileceğini söyledi. Oh hayır, olamaz bu, şimdi olamaz, dedi anne. Hemen ardından, evde tutalım onu Bernard, dedi. Ryu düşünüyordu. Buna yetkim yok, dedi. Ama kapılar açılacak. Sanıyorum sen olmasaydın kendi üzerime alacağım ilk yetki bu olacak. Bernard, dedi. İkimizi de burada tut. Biliyorsun kısa süre önce yeni bir aşı daha oldum. Doktor Taro'nun da aşı olduğunu ama belki de yorgunluktan son serum iğnesini atlamış ya da bazı önlemleri unutmuş olabileceğini söyledi. Ryu muayene odasına gidiyordu. Odaya geri döndüğünde Taro elinde koca koca serum ampulleri tuttuğunu gördü. Ah işte o, dedi. Hayır, bu bir önlem. Taro yanıt olarak kolunu uzattı ve kendisinin başka hastalara uyguladığı o sonu gelmez iğneyi oldu. Bu akşam duruma bakacağız, dedi Ryu ve Taro'nun karşısına geçip yüzüne baktı. Ya tecrit, Ryu? Veba olduğunuz kesin değil ki. Taro bir çabayla güldü. İlk kez tecrit önerisi olmadan bir serum iğnesi yapıldığını görüyorum. Ryu arkasını döndü. Annemle sizi tedavi edeceğiz. Burada daha rahat edersiniz. Taro sustu ve ampulleri dizen doktor yeniden ona dönmek için konuşmasını bekledi. Sonunda yatağa yöneldi. Hasta ona bakıyordu. Yüzü yorgundu ama gri gözleri sakindi. Ryu ona gülümsedi. Uyuyabilirseniz uyuyun. Biraz sonra yine geleceğim. Kapıya geldiğinde Taro'nun onu çağıran sesini duydu. Ona doğru döndü. Ama Taro sanki söylemek istediği şeye karşı savaş veriyordu. Ryu diyebildi sonunda. Bana her şeyi söylemeniz gerek. Buna ihtiyacım var. Bunun için size söz veriyorum. Öteki gülümsemeden iri yüzünü biraz buruşturdu. Teşekkür ederim. Ölmek istemiyorum ve savaşacağım. Ama savaşı kaybedersem iyi bir son olsun istiyorum. Ryu eğildi ve onun omzunu sıktı. Hayır dedi. Bir aziz olmak için yaşamak gerek. Savaşın. Keskin soğuk gün içinde biraz azalarak akşamüstü yerini büyük bir yağmur ve dolu sağanağı bıraktı. Gün batarken gökyüzü biraz yükselir gibi oldu ve daha da içe işleyen bir soğuk bastırdı. Ryu akşam evine döndü. Pardesüsünü çıkarmadan arkadaşının odasına girdi. Annesi örgü örüyordu. Taro yerinden kımıldamamış gibiydi. Ama ateşten bembeyaz olmuş dudakları onun giriştiği mücadeleyi anlatıyordu. ''Ya şimdi?'' dedi doktor. Taro yatağın dışına doğru güçlü omuzlarını kaldırdı. ''Şimdi'' dedi, ''mücadeleyi kaybediyorum.'' Doktor Taro'nun üzerine eğildi. Alev alev yanan derinin altında bezeler düğüm düğüm olmuştu. Göğsü bir yeraltı demirhanesinin çıkarabileceği tüm seslerle sarsılıyordu. Taro tuhaf bir biçimde iki tür belirtiyi de taşıyordu. Ryu doğrulurken serumun henüz tam etkisini göstermediğini söyledi. Ama Taro'nun söylemeye çalıştığı birkaç sözcüğü de boğazından aşağı doğru akan bir ateş dalgası boğuverdi. Akşam yemeğinden sonra Ryu ve annesi hastanın yanına yerleştiler. Onun için mücadele içinde bir gece başlıyordu ve Ryu veba meleği ile arasındaki bu sert mücadelenin şafağa kadar süreceğini biliyordu. Taro'nun en güçlü silahı sağlam omuzları ve geniş göğsü değil, daha çok kanıydı. Az önce Ryu'nun iğnenin ucundan fışkırttığı kanı, bu kanın içinde hiçbir bilim dalının gün ışığına çıkaramadığı ruhtan da derin olan şeydi onun silahı. Ve o arkadaşının mücadelesini izlemek zorundaydı yalnızca. Yapacağı şeyleri, apseleri hafifletmeye çalışmak, yara kapayıcı ilaçlar sürmek, üst üste gelen başarısızlıklarla dolu aylar boyunca bunların etkisini takdir etmeyi öğrenmişti. Aslında onun tek görevi çoğunlukla kışkırtılmadıkça rahatını bozmayan şu talihe fırsatlar vermekti. Ve talihin rahatının kaçması gerekiyordu. Çünkü Ryu onu şaşkınlığa iten bir veba çehresiyle karşı karşıyaydı. Bir kez daha veba kendisine karşı oluşturulmuş stratejileri alt üst etmeye hazırlanıyor, içine yerleşmiş gibi durduğu mekanlardan çekilerek insanların beklemediği mekanlarda ortaya çıkıyordu. Bir kez daha şaşırtmaya çalışıyordu. Taro savaşıyordu. Hareketsizdi. Gece boyunca bir kez olsun acıya heyecanla karşılık vermedi. Tüm ağırlığı ve tüm sessizliğiyle savaşıyordu yalnızca. Yine bir kez olsun konuşmadı. Böylece başka bir şey düşünmenin artık elinden gelmediğini kendince belli ediyordu. Ryu mücadelenin aşamalarını arkadaşının bir açılıp bir kapanan gözlerinden izliyordu yalnızca. Göz kapakları göz yuvarlağına sımsıkı yapışıyordu. Ya da tersine gevşiyor, bakışlar bir eşyaya dikiliyor ya da doktora ve annesine çevriliyordu. Doktor bu bakışla her karşılaştığında Taro büyük bir çabayla ona gülümsüyordu. Bir an sokakta aceleci ayak sesleri duyuldu. Önce uzaktan gelen, yavaş yavaş yaklaşan ve akışıyla sokağa dolduran bir gümbürtüden kaçıyor gibiydiler. Yeniden başlayan yağmura çok geçmeden kaldırımlarda çınlayan dolular karışıyordu. Pencerelerin önündeki büyük tenteler dalgalandı. Odanın karanlığında bir an yağmurla dikkati dağılan Ryu, bir başucu lambasının aydınlattığı Taro'yu izliyordu yeniden. Annesi örgü örüyordu. Zaman zaman başını kaldırarak hastaya bakıyordu. Doktor yapılacak her şeyi yapmıştı şimdi. Yağmurdan sonra yalnızca görünmez bir savaşın sessiz gürültüsüyle dolu odadaki sessizlik yoğunlaştı. Uykusuzluktan olduğu yerde büzülen doktor, sessizlik el verdiğince tüm salgın boyunca ona eşlik etmiş olan tatlı ve düzenli ıslık sesini duymayı hayal ediyordu. Annesine yatması için bir işaret yaptı. Anne başını hayır anlamında salladı, gözleri parıldadı. Sonra şişlerin ucunda emin olmadığı bir ilmeği dikkatle inceledi. Ryu hastaya su içirmek üzere kalktı, sonra gelip yerine oturdu. Sokaktan geçenler yağmurun yatışmasından yararlanarak kaldırımda hızlı hızlı yürüyordu. Adım sesleri azalıyor ve uzaklaşıyordu. İlk kez olarak doktor, geç saatte kalmış gezginlerle dolu, ambulans seslerinin çınlamadığı bu gecenin eskilere benzediğini fark etti. Bu gece vebadan kurtulmuştu. Soğuğun, ışıklar ve kalabalığın kovduğu hastalık kentin karanlık kuytularından çıkarak son darbesini Taro'nun hareketsiz bedenine indirmek üzere bu sıcak odaya sığınmıştı sanki. Felaket artık kentin göğünü karıştırmıyordu ama odanın ağır havasında usul usul ıslık çalıyordu. Saatlerdir Ryu'nun duyduğu ses işte onun sesiydi ve burada da son bulmasını, vebanın yenik düşmesini beklemek gerekiyordu. Şafaktan az önce Ryu annesine doğru eğildi. Saat 8'de yerimi almak için yatmalısın. Yatmadan önce damlatma işlemini yap. Madame Ryu kalktı, örgüsünü katladı ve yatağa doğru ilerledi. Bir süredir Taro gözlerini kapamıştı. Sert alnında terden saçları kıvırcıklaşmıştı. Madame Ryu iç geçirdi ve hasta gözlerini açtı. Üzerine eğilmiş tatlı yüzü gördü ve ateşin oynaşan dalgaları altından sebatlı bir gülümseme yeniden belirdi. Ama hemen ardından gözler kapandı. Yalnız kalınca Ryu annesinin koltuğuna oturdu. Sokaktan tek ses gelmiyordu ve şimdi tam bir sessizlik vardı. Sabahın soğuğu odada kendini hissettirmeye başlamıştı. Doktor biraz kestirdi ama şafakta geçen ilk araba onu uykudan uyandırdı. Ürperdi ve taroya bakınca bir sürelik rahatlama olduğunu ve hastanın uyuduğunu gördü. Atlı arabanın odun ve demirden tekerlekleri dönerek uzaklaşıyordu. Pencerede gün henüz ağarmamıştı. Doktor yatağa doğru ilerlediğinde Taro sanki hala uykudaymış gibi ona ifadesiz gözlerle bakıyordu. "Uyudunuz değil mi?" diye sordu Ryu. "Evet." "Daha rahat soluk alıyorsunuz değil mi?" "Biraz. Bunun bir anlamı var mı?" Ryu sustu ve bir süre sonra "Hayır Taro, hiçbir anlamı yok. Sabah düzelmelerini benim gibi siz de biliyorsunuz." Taro onayladı. "Teşekkür ederim," dedi. "Bana hep doğruyu söyleyin." Ryu yatağın ayak ucuna oturmuştu. Hastanın ölülerin kol ve bacaklarını andıran uzun ve katı bacaklarını hissediyordu. Taro daha kuvvetli soluk alıp veriyordu. "Ateş yeniden çıkacak değil mi Ryu?" dedi soluğu kesilircesine. "Evet ama öğlen kesin bir karara varacağız." Taro gücünü toplamak istercesine gözlerini kapadı. Yüzünden bir bıkkınlık okunuyordu. İçinde bir yerlerde kıpır kıpır olmaya başlamış ateşin yükselmesini bekliyordu. Gözlerini açtığında bakışları sönükleşmişti. Yalnızca Ryu'nun yanı başında eğilmiş olduğunu görünce yeniden ışıldadı. "İçin," diyordu doktor. Öteki suyu içti ve başını yeniden yastığa bıraktı. "Ne kadar uzun sürüyor?" dedi. Ryu onun kolunu tuttu ama Taro bakışlarını başka yana çevirmiş, artık tepki vermiyordu. Ve birden ateş sanki Taro'nun içinde bir bendi yerle bir ederek alnına doğru gözle görünür şekilde yükseldi. Bakışını Ryu'ya çevirdiğinde onun gergin yüzüyle cesaret vermeye çalıştığını gördü. Taro'nun bir çabayla göndermek istediği gülümseme, sıkılmış çene kemikleri ve beyazımsı bir köpükle mıhlanmış dudaklarından öteye gidemedi. Ama bu katılaşmış yüzde gözler pırıl pırıl bir cesaretle yeniden parladı. Saat 7'de Madame Ryu odaya girdi. Doktor hastaneye telefon etmek ve yerine birisini bulmak için çalışma odasına geçti. Muayenelerini de ertelemeye karar verdi. Muayene odasındaki divana bir süre uzandı ama hemen kalktı ve odaya döndü. Taro başını Madame Ryu'ya çevirmişti. Yanı başında bir sandalyenin üzerine yerleşmiş, ellerini bacakları üzerinde birleştirmiş ve o ufak tefek gölgeye bakıyordu. Onu öyle bir yoğunlukla izliyordu ki Madame Ryu parmağını dudaklarına götürdü ve başucu lambasını söndürmek üzere ayağa kalktı. Ama perdelerin gerisinden gün ışığı hızla süzülüyordu ve az sonra hastanın yüz hatları karanlığın içinde seçilmeye başlayınca Madame Ryu onun hala kendisine bakmakta olduğunu görebildi. Ona doğru eğildi, yastığını düzeltti. Ayağa kalkarken bir an onun ıslak ve kıvırcıklaşmış saçlarına elini koydu. O zaman boğuk ve uzaktan gelen bir sesin kendisine teşekkür ettiğini ve şimdi her şeyin iyi olduğunu söylediğini duydu. Yeniden yerine oturduğunda Taro gözlerini kapatmıştı ve bitkin yüzü mühürlenmiş ağzına karşın yeniden gülümsüyor gibiydi. Öğlen ateş doruk noktasındaydı. Ciğerlerinden sökülürcesine gelen bir öksürük artık kan tükürmeye başlayan hastanın bedenini sarsıyordu. Bezeler artık şişmiyordu. Eklemlerin içine çakılmış çivi gibi hep oradaydılar. Ateş ve öksürük nöbetlerinin arasında Taro arada sırada arkadaşlarına bakıyordu. Ama çok geçmeden gözleri daha seyrek olarak açılmaya başladı. Ve harap olmuş suratını aydınlatan ışık her seferinde daha da soğuklaşıyordu. Çırpınmalarla bu bedeni sarsan fırtına giderek azalan şimşeklerle onu aydınlatıyor ve Taro bu fırtınanın içinde sürüklenip gidiyordu. Ryu'nun karşısında artık kımıldamayan, gülümsemesi kaybolmuş bir maskeden başka bir şey yoktu. Ona bu kadar yakın olmuş, şimdi mızrak darbeleriyle delik deşik insanüstü bir acıyla kavrulan, gökyüzünün tüm nefret rüzgarlarıyla kıvranan insan görüntüsü Ryu'nun gözünde vebanın suları altında kalıyor ve bu batma karşısında elinden hiçbir şey gelmiyordu. Kendisi ise eli boş, yüreği burulmuş, bir kez daha bu felakete karşı savunmasız ve çaresiz kıyıda durup bakıyordu. Ve sonunda Ryu'nun birden duvara dönerek, sanki içinde bir yerlerden yaşamsal bir tel kopuyormuşçasına derin bir iniltiyle can veren Taro'yu görmesini engelleyen çaresizlik gözyaşları oldu. Bunu izleyen gece, mücadelenin değil sessizliğin gecesi oldu. Dünyadan el etek çekmiş bu odada, şimdi giydirilmiş bir ölü bedeninin üzerinde şaşırtıcı bir huzurun gezindiğini hissetti. Geceler önce vebaya tepeden bakan teraslarda kent kapılarındaki saldırının ardından duyulan huzurdu bu. Zaten o dönemde eli kolu bağlı insanların ölmesini izlediği yataklardan yükselen o sessizliği düşünmüştü. Her yerde aynı duraklama, aynı görkemli süre, mücadeleyi izleyen hep aynı çatışma. Bu bozgunun sessizliğiydi. Ama şimdi arkadaşını örten adam için bu sessizlik öyle yoğundu. Sokakların ve vebadan kurtulmuş kentin sessizliğine öyle uyuyordu ki, Ryu bu kez savaşlara son veren ve barışı iyileşme umudu olmayan bir acıya dönüştüren kesin bir yenilginin söz konusu olduğunu iyi biliyordu. Son olarak doktor Taro'nun huzura kavuşup kavuşmadığını bilmiyordu. Ancak en azından o anda tıpkı oğlundan koparılmış bir anne ya da arkadaşını gömen bir insan için nasıl ateşkes diye bir şey yoksa kendisi için de artık olanaklı bir huzur bulunmadığını biliyordu. Dışarıda hep aynı soğuk gece, açık ve buz gibi bir gökte buz tutmuş yıldızlar vardı. Yarı karanlık odada cama çökmüş soğuk, bir kutup gecesinin renksiz soluk alıp verişi gibi hissediliyordu. Yatağın yanında Madame Liu alışılmış duruşuyla sağ tarafı başucu lambasıyla aydınlanmış oturmaktaydı. Odanın tam ortasında ışığın uzağında Liu koltuğunda beklemekteydi. Karısı aklına geliyordu ama her seferinde bu düşünceyi uzaklaştırıyordu. Gece başlarken sokaktan geçenlerin topuk sesleri soğuk gecenin içinde çınlamıştı. ''Her şeyle ilgilendin mi?'' demişti Madame Liu. ''Evet, telefon ettim.'' Sonra ölünün başındaki sessiz bekleyişlerini sürdürmüşlerdi. Madame Ryu arada sırada oğluna bakıyordu. Bu bakışlardan biriyle karşılaşınca Ryu ona gülümsüyordu. Geceye özgü bildik gürültüler sokakta birbirini izlemişti. Henüz izin verilmese de birçok araba yeniden sokaklardan geçiyordu. Yolları yutuyor, yok olup yeniden ortaya çıkıyorlardı. Sesler, bağırmalar, geri gelen sessizlik, bir nal sesi, bir dönemeçte gıcırdayan iki tramvay, belirsiz uğultular ve yeniden gecenin soluk alıp verişi. Bernard, efendim, yorgun değil misin? Hayır. Annesinin ne düşündüğünü ve kendisini sevdiğini biliyordu o anda. Ama bir varlığı sevmenin çok büyük bir şey olmadığını ya da en azından asla bir sevginin dile getirilecek kadar güçlü olmayacağını da biliyordu. Örneğin annesiyle birbirlerini hep sessizce seveceklerdi. Ve yaşamları boyunca duygularını birbirlerine daha rahat açıklayamadan sırası gelince annesi ya da kendisi ölecekti. Aynı biçimde Taro'nun yanı başında yaşayıp gitmişti. Ve dostlukları gerçek anlamda yaşamaya zaman bulamadan bu akşam ölmüştü Taro. Dediği gibi oyunu kaybetmişti. Ama Ryu, o ne kazanmıştı? Yalnızca vebayı tanımış olmak ve bunu anımsamak, dostluğu tanımış olmak ve bunu anımsamak, şefkati tanımak ve bir gün bunu anımsamak, buydu işte kazandığı. İnsanın veba ve yaşam oyunundan elde edeceği tek şey bilgi ve bellekti. Belki de Toro'nun oyunu kazanmak dediği buydu. Yine bir araba geçti ve Madame Ryu sandalyesinin üzerinde biraz kımıldadı. Ryu ona gülümsedi. Annesi ona yorgun olmadığını söyledi ve hemen ardından, ''Oraya dağa dinlenmeye gitmelisin.'' ''Tabii anne.'' Evet, orada dinlenebilirlerdi. Neden olmasın? Anımsamak için de bir bahane olurdu bu. Ama oyunu kazanmak bu idiyse, insanın umuttan yoksun, yalnızca bildiği ve anımsadığı şeyle yaşaması güç olmalıydı. İşte kuşkusuz Taro da böyle yaşamıştı. Ve düşlere kapılmadan sürdürülen bir yaşamın içinde, kuruluk adına ne varsa hepsinin bilincindeydi. Umutsuz huzur olmaz ve insanların kimseyi mahkum etme hakkı olmadığına inanan, ama yine de kimsenin başkalarını mahkum etmekten kendini alıkoyamadığı ve hatta kurbanların bazen cellata dönüştüğünü de bilen Taro, ikilem ve çelişkinin içinde yaşamıştı. Asla umut nedir bilmemişti. Acaba bu nedenle mi aziz olmayı istemiş ve huzuru insanlara hizmet ederek aramıştı? Gerçekte Ryu bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Bunun da pek önemi yoktu. Taro ile ilgili aklından silinmeyen tek görüntü, kendisini götürmek üzere arabanın direksiyonuna sımsıkı sarılan bir adam ya da şimdi hareketsiz yatan şu kalın bedenin görüntüsüydü. Bir yaşam sıcaklığı ve bir ölüm görüntüsü. İşte buydu bilinen. İşte kuşkusuz bu nedenle Doktor Ryu sabah karısının ölüm haberini sakinlikle karşıladı. Çalışma odasındaydı. Annesi neredeyse koşarak ona telgrafı getirmiş, sonra postacıya bahşiş vermek üzere çıkmıştı. Geri döndüğünde oğlu açılmış telgrafı elinde tutuyordu. Ona baktı. Pencereden limanın üzerinde yükselmekte olan inanılmaz bir sabahı izlemeye kaptırmıştı kendini. ''Bernard'' dedi Madame Ryu. Doktor dalgın dalgın ona baktı. Şu telgraf diye sordu. İşte bu dedi doktor. 8 gün olmuş. Madame Ryu başını pencereye çevirdi. Doktor susuyordu. Sonra annesine ağlamamasını, bunu beklediğini ama yine de güç bir şey olduğunu söyledi. Bunları söylerken acısında bir şaşkınlık bulunmadığını biliyordu yalnızca. Aylardır ve 2 gündür sürüp giden o aynı acıydı. Güzel bir Şubat sabahı gün doğarken halkın, gazetelerin, radyo ve valilik duyurularının selamlamasıyla kentin kapıları sonunda açıldı. Böylece anlatıcıya kapıların açılmasını izleyen coşkuya başından sonuna kadar katılabilme özgürlüğü olmamakla birlikte bu neşe dolu saatlerin vakanüvisi olmak kalıyor. Gündüz ve gece için büyük eğlenceler düzenlenmişti. Aynı zamanda uzak denizlerden gelen gemiler limanlarımıza yönelirken garlarda trenlerin dumanları tütmeye başlamıştı bile. Böylece her biri kendince bugünün ayrı düşmekten ötürü acı çekenler için büyük bir buluşma günü olduğunu belirtiyordu. Burada onca yurttaşımızın içine yerleşmiş olan ayrılık duygusunun ne olabileceği kolayca hayal edilebilir. Gün boyu kente giriş yapan trenler kentten ayrılanlar kadar doluydu. 2 haftalık bekleme süresinde son ana kadar valilik kararının iptal edilmesinden korkarak herkes o gün için yer tutmuştu. Kente yaklaşan yolcuların bazıları gerginlikten tam anlamıyla kurtulamamıştı zaten. Çünkü yakınlarında bulunan insanların sonlarını biliyorlardı genelde. Ötekilere ve kente ne olduğu konusunda ise hiçbir şey bilmiyorlardı. Akıllarında kentin kuşkulu bir çehresi vardı. Ancak bu tüm bu süre içinde tutku ateşiyle yanmamış kişiler için doğruydu yalnızca. Gerçekten de tutkulular kendilerini bir sabit fikre kaptırmışlardı. Onlar için tek bir şey değişmişti. Aylarca süren sürgünleri boyunca çabuk geçmesine uğraştıkları, deli gibi hızlandırmaya çalıştıkları o zamanı, şimdi kente yaklaştıkları bir anda trenin duraktan önce fren yapmaya başlamasıyla yavaşlatmayı dilemişlerdi. Aşklarının tüm o kaybolmuş ayları içlerine belirsiz ve keskin bir duygu salıyor ve buna bağlı olarak bu neşeli zamanın bekleyiş dönemine oranla 2 kat daha yavaş geçmesini bir tür telafi olarak görüyor ve belli belirsiz bunu istiyorlardı. Haftalar önce haber iletilen karısının buraya gelmesi için elinden geleni yapan Rambert gibi, sevdiklerini bir odada ya da peronda bekleyenler aynı sabırsızlık ve aynı karmaşa içindeydiler. Çünkü veba ayları boyunca bir soyutlamaya dönüşmüş, bu aşk ya da sevgiye destek olan etten kemikten kişiyle bu duyguları karşılaştırmayı Rambert bir ürperişle bekliyordu. Salgının başında bir solukta kentin dışına kaçmayı ve koşarcasına sevdiğiyle buluşmak için buradan ayrılmak isteyen kişi olmak isterdi yeniden. Ama artık bunun olanaksızlığını biliyordu. Değişmişti o ama veba onun dikkatini başka yöne çekmişti. O ise tüm gücüyle bunu yatsımaya çalışmış, ancak yine de içinde sessiz bir acı gibi yaşaya durmuştu bu duygu.